Bir Aşk Hikayesi Emil Zola. 8. Kaset 1. Yüz Sayfa 309. Çocuğun annesi ağlamaktan bitkin bir iskemlenin üstüne yığılıp kalmıştı. Onun adına hareket eden Rambo da ne yapacağını bilmiyordu. Şimdi o bu rolü büyük bir minnetle yerine getiriyordu. Elen kendine gelince çiçek istedi, bol bol çiçek istemişti. Bunun üzerine Juliet dakika geçirmeden bütün gücüyle işe koyuldu. Ertesi gün sabahtan akşama kadar kapı kapı dolaşarak ahbabı olan kadınlara acı haberi duyurdu. Beyazlar giymiş kız çocuklarıyla bir cenaze töreni yapmayı tasarlıyordu. Bunun için en azından 30 çocuk isterdi. Bunu sağlamadan eve dönmeyecekti. Cenaze işleri dairesine kendisi uğradı, törenin sınıfını, kullanılacak örtüleri seçti. Bahçenin parmaklıklarına perdeler gerilecek, çocuğun ölüsü yeni açan yaylaklar arasında gösterilecekti. Akşam işini bitirip eve dönerken, "Allah'ım bari hava güzel olsa yarın" diye mırıldanıyordu. O sabah hava ışıklar içindeydi. Masmavi gökte güneş altın parıltılarıyla yükseliyordu. Baharın temiz canlı soluğu duyuluyordu. Kafile saat 10'da yola koyulacaktı. Saat 9 olur olmaz perdeler kondu. Juliet işçilere bu işi nasıl yapacaklarını anlattı. Ağaçları bütün bütün örtmemelerini istiyordu. Gümüş zemi püsküllü beyaz örtüler yaylaklar arasındaki parmaklıklı kapının iki kanadını örtmüştü. Juliet çabucak salona döndü. Gelen bayanları karşıladı. Bayan Ellen, Granger'in iki odalı evinde kalabalık etmemek için onun evinde toplanmışlardı. Juliet'in canı çok sıkılıyordu. Çünkü kocası sabahleyin Yarsa'ya gitmek zorunda kalmıştı. Bir konsültasyon için çağırdıklarını gitmemezlik edemeyeceğini söylemişti. Juliet yalnız kalmıştı. Bu işleri tek başına yapamayacağım diye tasalanıyordu. Herkesten önce iki kızıyla Bayan Dorothy'ye geldi. Juliet, "İnanır mısınız, Ellen beni yüzüstü bıraktı" diye haykırdı. "Lucien günaydın dedin mi?" Lucien oradaydı. Siyah eldivenleriyle cenaze törenine hazırlanmıştı. Sophie ile Blanche ayna gideceklermiş gibi giyinmiş görünce şaşırdı. Kızların üstü elbiseleri belden ipek kurdeleyle sıkılmıştı. Yerlere değen uzun tüllerinin altında hafif başlıkları kaybolmuştu. Anneleri konuşurken üç çocuk elbiselerinin içinde kasılarak birbirlerini süzüyorlardı. En sonunda Lucien, "Jean öldü" dedi. Üzgündü ama gene de şaşmış gibi gülümsüyordu. Bir gün öncesinden beri Jean'ın öldüğünü düşünerek uslu duruyordu. Annesi işi başından açtığı için sorduklarına karşılık vermeyince hizmetçileri sıkıştırmaya başlamıştı. "İnsan ölünce bir daha kımıldamaz mı?" diye sormuştu. Beyaz tülleri arasında pes pembe görünen iki kız kardeş, "Jean ölmüş, Jean ölmüş" diyorlardı. "Acaba görecek miyiz onu?" Lucien diyen düşünceye daldı, gözleri dalgın, ağzı açık, bildiği şeylerin ötesindeki alemi keşfetmeye çalışıyordu. "Onu bir daha göremeyeceğiz" dedi. Bu sırada içeriye başka kız çocukları da gelmişti. Lucien annesinin bir işareti üzerine onları karşıladı. Margaret Tissot ince ipekli elbisesiyle Meryem'in çocukluğunu andırıyordu. Küçücük başlığından fırlayan sarı saçları tülün beyazlığı altında sırma işlemeli bir pelerin gibi görünmekteydi. Lavaziyerlerin beş kızları görününce yüzlerinden belli belirsiz bir gülümseyiş geçti. Hepsi de birbirine benziyordu bu kızların. Yatılı kız okulu öğrencileri gibi görünüyorlardı böyle arada. En büyükleri başta, en küçükleri de kuyrukta. Etekleri de öylesine şişkindi ki hep bir arada salonun bütün bir köşesini doldurmuşlardı. Ama küçük Girard görününce bir fısıltı duyuldu. Herkes gülüyor, onu öpmek için birbirleriyle yarış ediyordu. Çocuk tüyleri kabarmış bir kumruyu andırıyordu. Hışırdayan ve kendisini minnacık bir kuş gibi gösteren şişkin tül elbisesinin içinde. Annesi bile bu tüllerin arasında elini bulamaz olmuştu. Salon yavaş yavaş kar yağmış gibi görünüş almaya başlamıştı. Bir iki oğlan çocuğun redingotları bu beyazlık üstünde kara leke gibi durmaktaydı. Küçük kadını öldüğü için Lucien bir yenisini aramaya başlamıştı. Gene Jean gibi kendisinden büyük bir kadın isterdi. Saçlarını merak duyduğu Margaret'e karar kılmış, yanından hiç ayrılmaz olmuştu. Pauline, Juliet'in yanına gelerek "Çocuğu getirmediler daha" dedi. Sanki balo için hazırlık yapılıyormuş gibi oradan oraya telaşla koşup duruyordu. Ablası onu beyaz elbise giymemeye razı etmek için akla karayı seçmişti. Juliet, ne dedin? Peki ne düşünüyor bunlar? Gidip bakayım. Sen şu bayanların yanında dur diye bağırdı. Hızlı hızlı salondan çıktı. Şimdi burada anneler hafif sesle fısıldaşırken çocuklar elbiselerini buruşturmak korkusuyla kımıldamadan duruyorlardı. Yukarıya çıkıp da ölen çocuğun odasına girdiği zaman Juliet'in vücudu birden buz kesiliverdi. Jean elleri kavuşmuş yatıyordu. Tıpkı Margaret gibi, tıpkı Lavoisier kız kardeşler gibi ona da beyaz elbise, beyaz başlık, beyaz ayakkabılar giydirilmişti. Başlığını çevreleyen beyaz güllerden yapılmış çelenkle onu kutlamak için aşağıya gelmiş olan arkadaşlarının kraliçesi olmuştu. Meşe ağacından yapılmış saten kaplı tabut iki iskemlenin üstünde kapağı açılmış bir mücevher kutusu gibi duruyordu. Koltuklar bir sıraya dizilmiş, bir mum yakılmıştı. Kapalı, loş odada uzun zamandır kapısı açılmamış bir mahzenin rutubetli kokusu, sessizliği vardı. Güneşten, cıvıl cıvıl meşe taşan hayattan gelen Juliet, dili tutularak olduğu yere mıhlanıp kalmış, ellerini çabuk tutmalarını söyleyememişti. Çok kalabalık var diye mırıldanabildi. Sonra karşılık alamayınca yine konuşmuş olmak için Henry konsültasyon için Versa'ya gitmek zorunda kaldı, kusura bakmayın dedi. Ellen yatağın önünde oturmuş ona boş gözlerle bakıyordu. Onu bu odadan ayıramamışlardı. 36 saattir onunla birlikte göz kırpmadan oturan rahip Jules'la Rambo'nun yalvarmalarını dinlemeyerek burada duruyordu. Hele çocuğun uzun süren bir can çekişmeyle geçirdiği son iki gece perişan etmişti genç kadını. Sonra son hazırlık yapılırken de sonsuz bir acıyla yüreği parça parça olurken yavrusunun ayacıklarına beyaz ayakkabılarını kendi eliyle giydirmek için diretmişti. İçine gömüldüğü derin kederle bütün gücünü yitirmişti, uyuklar gibi bir hali vardı. Gözlerini Juliet'ten ayırmadan çiçek getirdiniz mi diye güçlükle kekeleyerek sordu. Juliet, evet, evet şekerim, siz üzmeyin bunun için kendinizi dedi. Çocuğu son nefesini verdiği andan beri tek düşüncesi çiçekti, çiçek toplamaktı. Yer yeni gördüğüne kaygıyla adeta korkuyla yeteri kadar çiçek bulamayacaklarmış gibi bakıyordu. Biraz sessizlikten sonra gül var mı diye sordu. Evet, inanın ki memnun olacaksınız. Başını salladı, yeniden hareketsizliğine gömüldü. Bu sırada cenaze törenini yönetecek olan memurlar sokak kapısının önüne gelmişlerdi. Artık bu işi bitirmek gerekiyordu. Sarhoş gibi yalpalayan Rambo, zavallı kadını oradan götürmek için kendisine yardım etsin diye yalvarır gibi Juliet'in yüzüne bakıyordu. Kollarına girerek yavaşça yerinden kaldırıp yemek salonuna götürdüler. Ama Ellen fark edince büyük bir çaresizlik bunalımı içinde haykırarak onları itti. Çok acıklı bir sahneydi bu. Yatağın yanına diz çökerek örtülere sarıldı. Odayı isyan haykırışlarıyla doldurdu. Jean ebedi sessizliğe gömülmüş, buz gibi kas katı, yüzü taş kesilmiş yatıyordu. Yüzü hafifçe kararmış, dudakları kinci bir çocuk ifadesiyle bükülmüştü. İşte bu karanlık, hiç affetmeyen kıskanç kız maskesi Ellen'i çileden çıkarıyordu. 36 saattir kızının yüzünde donan hıncın toprağa yaklaştıkça daha zalim bir şiddet aldığını görüyordu. Jean son bir kere gülümseseydi içi ne kadar ferahlayacaktı. Hayır, hayır diye bağırdı. Yalvarırım bırakın onu, bir an daha öpmek istiyorum onu. Bir dakika, bir dakikacık. Titreyen kollarının arasında çocuğunu sıkı sıkı tutarak kapının önünde sırtları dönük can sıkıntısı içinde duran adamlardan saklamak istiyordu. Ama dudakları o buz kesilmiş yüzü ısıtamamıştı. Jean'ın direndiğini, kendisini istemediğini hissetti. Bunun üzerine kendisini götürmek isteyenlerin eline bıraktı, yemek odasındaki bir iskemleye yığıldı. Durmadan Allah'ım, Allah'ım diyordu. Rambo ile Juliet heyecandan bitkin bir haldeydiler. Kısa bir sessizlikten sonra kapıyı aralayınca her şeyin bitmiş olduğunu gördü. Hiçbir gürültü olmamış, sadece hafif bir hışırtı duyulmuştu. Önceden yağlanmış olan vidalar bir daha açılmamak üzere tabutun kapağını kapatmıştı. O da bomboştu, tabutun üstüne beyaz bir örtü çekilmişti. Şimdi kapı açık duruyordu. Ellen'i kendi haline bıraktılar. İçeri girince dalgın dalgın eşyaya, duvarlara bakındı. Çocuğu götürmüşlerdi. Rosalie artık gelmemek üzere giden çocuğun hafifçicik vücudunun bütün izlerini silmek ister gibi yatağın örtüsünü çekmişti. Ellen kollarını açıp ellerini gererek çılgınca merdiveni atıldı. Aşağıya inmek istiyordu. Rambo kolundan tuttu. Juliet de böyle bir şeyin olamayacağını anlatmaya çalışıyordu ama Ellen yeminler ederek rahat duracağını, cenazenin arkasından gitmeyeceğini, kendisine uzaktan bakması için izin vermelerini, pavyonda duracağını söylüyordu. Onu dinlerken ikisi de ağlamaya başlamıştı. Onu giydirmek zorunda kaldılar. Juliet ev elbisesinin üstüne siyah bir atkı örttü, yalnız şapka bulamıyordu. En sonunda buldu, üzerindeki kırmızı mini çiçeği demetini söküp attı. Cenazede aileyi temsil eden Rambo, Ellen'in koluna girdi. Bahçeye geldikleri zaman Juliet, "Yeniden ayrılmayın, benim bir sürü işim var," diye mırıldanarak sıvıştı. Ellen önüne bakarak güçlükle yürüyordu. Birden aydınlığa çıkınca içini çekti. Allah'ım, hay ne kadar güzeldi bu sabah. Gözleri parmaklıklı kapıya gitti. Beyaz örtülere bürünen tabutu görmüştü. Rambo 3-4 adımdan fazla yaklaşmasına izin vermedi. Kendisi de tir tir titreyerek "Hadi metin olun bakayım," diyordu. Bakıştılar. Küçük tabut ışık içinde yüzüyordu şimdi. Ayak ucundaki dantelli bir yastık üstüne gümüşten bir haç konulmuş, kutsal su kabının içine süzgeçli kepçe daldırılmıştı. Yanan büyük büyük mumların alevi görünmüyor, bunlar yalnız güneş ışığında titreşen soluk lekeler yaratıyordu. Gerilen kumaşların altında morun trak tomurcuklu ağaçlar bir beşik meydana getirmişti. Bu bahar köşesinde hafifçe aralanan perdelerden sızan ışınlar tabutun üstüne serpilen çiçekleri yaldızlıyordu. Büyük bir çiçek yığını vardı burada. Öbek öbek beyaz gül demetleri, beyaz kamelyalar, beyaz leylaklar, beyaz karanfiller. Beyaz çiçeklerden bir kar yığını. Beyaz salkımlar tabutun örtüsünden kayarak yere dökülüyordu. Yeri beyaz sümbüller, beyaz menekşeler kaplamıştı. Venüs sokağından geçen tip tip kimseler, küçük ölümün bir çiçek denizi içinde yattığı bu güneşli bahçeye durup bakarak kederle hafifçe gülümsüyorlardı. Bütün bu beyazlık neşeyle dolup taşıyor, aydınlıkta göz alıcı bir parıltı yanıyor, güneş bir hayat ürpertisiyle çiçek demetlerini, örtüleri, çelenkleri ısıtıyordu. Güllerin üstünde bir arı vızıldayarak dolaşıyordu. Ellen söyleyecek başka şey bulamayarak durmadan, "Çiçek, daha çok çiçek serpsinler," diye mırıldanıyordu. Mendilini dudaklarına bastırıyor, gözleri yaşla doluyordu. Jean, sıcaktan sıkılacakmış gibi geliyordu. Bunun için tabutunun üstüne çiçek serpenlere karşı minnet duyuyordu. İleriye doğru yürümek istedi, Rambo artık onu önlemeye kalkmıyordu. Şu dendelerin altı ne kadar güzeldi. Yerden hoş bir koku yükseliyordu. Tek bir soluk yoktu havada. Ellen eğilip bir gül aldı, bu gülü göğsüne soktu. Vücudu öyle titremeye başlamıştı ki onun bu halini görünce Rambo'da bir ürperti geçirdi. "Burada durmayın, kendinizi hasta etmeyeceğinize söz vermiştiniz," diye onu sürükledi. Pavyona doğru götürmeye çalışırken birden salonun kapısı ardına kadar açıldı. Önce Pauline göründü, cenaze alayını düzenlemek görevine yüklenmişti. Kız çocukları birer birer aşağıya indiler. Vaktinden önce ağaçların birden çiçeklenmesi gibi bir şeydi bu. Bir mucize olmuştu da, ak dikenler çiçek açıvermişti sanki. Beyaz tül elbiseler güneşte harelenerek şişip kabarıyor, kuru kanatlarındaki gibi beyazın binbir çeşidi beliriyordu. Bir elma ağacındaki çiçeklerin yaprakları dökülüyordu. Baharın saflığı vardı kızların elbiselerinde. Ardı kesilmek bilmiyordu bunların. Çoktan çimenleri kaplamışlardı. Tüller gibi uçuşarak açık havada yayılıyorlardı. Bahçe bembeyaz olup da bu küçük kız alayı ortalığı kaplayınca bir hatıra canlandı Ellen'in zihninde. Geçen güzel mevsimdeki baloyu, çocukların neşeli danslarını hatırladı. Sütçü kadın kıyafetine giren Margaret'i kenarından sarkan süt bülbülüyle gözünün önüne gelmişti. Hizmetçi kız olan Sophie, her yanından çıngıraklar şakırdayan deli elbisesi giymiş kız kardeşi Blanche'la dans ediyordu. Sonra kırmızı başlıklı kız rolündeki Lavoisier kardeşleri görür gibi oldu. Bunlar gelincik renkli saten başlıklarıyla dönüp dururken küçük Girard kocaman bir kelebek gibi saçlarının üstüne kondurulan alsaslı kadın fiyonguyla kendisinden iki kere daha büyük bir soytarının karşısında çılgınca sıçrayıp duruyordu. Bugün hepsi bembeyazdı. Jean da beyazlara bürünmüştü. Çiçekler arasında başı beyaz satenden yastığa gömülü yatıyordu. Saçının topuzunda uzun iğneler geçirilmiş Japon kızı, üzerine kuş resimleri işlenmiş kırmızı ceketiyle geçip gitmişti. Onun da sırtında beyaz elbise vardı. Ellen, ne kadar da büyümüş bu kızlar diye mırıldanırken gözlerinden yaşlar boşandı. Kızından başka herkes oradaydı. Rambo onu pavyona soktu ama Ellen kapıda durmuştu. Cenaze alayının yürüyüşüne geçişini görmek istiyordu. Kadınlar gelip sessizce kendisini selamladılar. Çocuklar şaşkın şaşkın açılmış mavi gözlerle kendisine bakıyorlardı. Bu sırada Pauline oradan oraya emirler vererek gidip geliyordu. Yalnız zaman zaman kendini kaybederek ''Hadi uslu durun bakayım. Baksana üstünü kirletmişsin küçük budala. Gelip sizi alacağım. Kımıldamayın yerinizden.'' diye söyleniyordu. Cenaze arabası gelmişti. Yola çıkabilirlerdi artık. Juliet ortaya çıkıp bağırdı. Çiçek demetlerini unutmuşlar. Pauline, çabuk demetler gelsin. Bunun üzerine biraz karışıklık oldu. Küçük kızlardan her biri için beyaz gül demetleri hazırlanmıştı. Çocuklar pek keyifliydiler. Kocaman demetleri mum gibi ileri doğru uzatmışlardı. Lucien, Margaret'in yanından ayrılmıyor, kızın yüzüne sürttüğü çiçekleri derin bir hazla kokluyordu. Bu şeytan kızların hepsi ellerinde çiçekler güneşe çıkınca gülüşüyor, sonra gözleri adamların cenaze arabasına yükledikleri tabuta ilişince ciddileşiveriyorlardı. Sophie yavaş çocuk onun içinde diye fısıldadı. Kız kardeşi Blanche başını salladı, sonra o da erkekler için olanı öyle büyük ki tam bu kadar dedi. Tabuttan söz ediyordu. Büyüklüğünü göstermek için de kollarını germişti. Bu sırada küçük Margaret burnunu güllerin arasına sokarken gıdıklandığını söyleyerek gülmeye başladı. Bunun üzerine ötekiler de anlamak için burunlarını daldırdılar. Kendilerine seslenildiğini duyunca uslu durdular. Dışarıda cenaze alayı ilerliyordu. Venüs sokağının köşesinde başı açık ayağında eski pabuçlar bir kadın ağlıyor, yanaklarından süzülen gözyaşlarını önlüğüyle kuruluyordu. Pencerelerden bakanlar vardı, sokağın sessizliği içinde kızcağızın ölümüne acıyan birkaç kişinin üzüntülü sesleri duyuldu. Gümüş sırma işlemeli kumaşlarla örtülü cenaze arabası gürültüsüzce ilerliyordu. Yalnız iki kır atın toprak yolda boğuklaşan ahenkli ayak sesleri duyuluyordu. Sanki bu araba bir çiçek, çelenk, demet harmanını taşıyordu. Tabut görünmüyor, hafif bir sarsıntıda yerlere arabadan leylak dalları serpiliyordu. Arabanın dört köşesinden dalgalanarak sarkan beyaz hareli uzun kurdelelerden her birinin ucunu bir kız çocuk tutmaktaydı. Sophie ile Margaret, Lavoisier'lerin kızlarından biri, bir de küçük Gerard ama bu o kadar minnacıktı ki annesi de yanından yürüyordu. Ötekiler de sıkışık düzende, ellerinde gül demetleriyle arabanın iki yanından yavaş yavaş ilerliyorlardı. Tümleri uçuşuyor, tekerlekler minik yüzlü çocuk başlarının gülümsediği bir bulutun üstünde gidiyormuş gibi bu ipekli kumaş denizinin ortasında dönüyordu. Sonra başı önünde giden soluk yüzlü Rambo'nun arkasından kadınlar, birkaç oğlan, çocuk, Rosalie, Zeffrin ve Berlerin hizmetçileri geliyordu. Arkalarından da 5 tane boş araba. Güneş içindeki sokakta bu bahar arabası geçerken beyaz güvercinler havalandı. Juliet de Bell, kafilenin harekete geçtiğini görünce ''Henry şu konsültasyonu sonraya bıraksaydı ne iyi olurdu, o kadar da söyledim kendisine.'' diye mırıldandı. Pavyonlu bir iskemleye yığılıp kalan Ellen'e ne yapacağını bilemiyordu. Henry olsaydı yanında otururdu, azıcık avuturdu onu. Burada bulunmaması çok kötü olmuştu. Bereket versin, Bayan Orel'in bu işi üstüne aldı. Kederli şeylerden hoşlanmazdı. Cenaze dönüşünde çocuklara verilecek kahvaltının hazırlanmasına da göz kulak oluyordu. Juliet, kiliseye doğru ilerleyen cenaze alayına katılmak için Passy sokağından hızlı hızlı yürüdü. Şimdi bahçe bomboştu. İşçiler tenteleri katlıyorlardı. Jean'ın geçtiği yerde kumun üstünde bir kamelanın dağılan yaprakçıklarından başka bir şey kalmamıştı. Şimdi Ellen bu yalnızlığa, bu derin sessizliğe yuvarlanınca sonsuz bir kedere gömülmüştü. Bir daha görmemek üzere kızından ayrılışının, dayının acısı içinde kıvranıyordu. Ne olur bir kere, bir kerecik daha kızının yanında olabilseydi. Jean'in kendisinden öyle dargın, kin ve kararmış bir yüzle ayrıldığını düşündükçe yüreği kızgın demirle dağlanır gibi yanıyordu. Bayan Aurel'in kendisine bekçilik ettiğini anlayınca binbir hileye başvurarak elinden kurtulup mezarlığa koşmayı tasarlıyordu. Yaşlı kız, evet büyük bir kayıp bu dedi. Bir koltuğa kurulmuştu. Çocuğum olsaydı deli gibi severdim, hele kız çocuklarını. Hani doğrusu iyi ki evlenmemişim diyorum kendi kendime. İnsan üzüntüsüz yaşıyor. Böyle konuşarak elini avuttuğunu sanıyordu. Ahbaplardan bir kadın 6 çocuk doğurmuştu ama hepsi ölmüştü. Bir başka kadın da kendisini döven oğluyla yalnız kalmıştı. Bu çocuk ölse kadın hiç üzülmezdi. Ellen dinler gibi yapıyor, hiç kımıldamadan oturuyordu. Sabırsızlıktan içi içine sığmıyordu. Bayan Orel, bakın daha sakinsiniz şimdi. Ne yaparsınız, insan kendini avutacak bir şey bulmalı diyordu. Yemek salonunun kapısı Japon pavyonuna açılırdı. Ellen yerinden kalkıp bu kapıyı itti, burnunu ileriye doğru uzattı. Masanın üstü pasta tabaklarıyla doluydu. Telaşla bahçeye kaçtı, parmaklıklı kapı açıktı, cenaze töreninde çalışan işçiler merdivenlerini götürüyorlardı. Yunus sokağı solda Rezervuar sokağına sapıyordu. Passy mezarlığı oradaydı. Çok yüksek bir duvarla Lamotet caddesinden ayrılan mezarlık çok geniş bir taraça halinde yüksekten Trocadero'ya bütün Paris'e bakıyordu. 20 adım kadar gittikten sonra Ellen mezarlığın ardına kadar açık kapısının önüne gelmişti. Buradan beyaz mezar taşlarının üstündeki siyah haçlarla uzayıp giden ıssız mezarlık görülmekteydi. İçeri girdi, ilk yolun iki yanındaki leylaklar tomurcuklanmıştı. Buraya seyrek olarak ölü gömüldüğü için her yanı yabani otlar bürümüştü. Bir iki selvi yeşilliklerin üstünde kalın siyah çizgiler gibi görünüyordu. Ellen doğruca yürüdü, o geçerken bir serçe sürüsü ürkerek havalandı, bir mezar kazıcı küreğindeki toprağı savurup attıktan sonra başını kaldırıp baktı. Cenaze alayı gelmemiş olmalıydı, mezarlıkta kimsecikler yok gibiydi. Ellen dosdoğru yürüdü, taraçanın korkuluğuna kadar gitti, sonra geriye dönerken bir küme akasyanın ardından beyazlar giyinmiş küçücük kızları gördü. Jean'in indirildiği geçici kabirin yanında diz çökmüşlerdi. Rahip Jür elini uzatarak son duasını okuyordu. Genç kadın yalnız mezarın üzerine kapanan taşın boğuk gürültüsünü duymuştu. Gözleri mezar bekçisinin basamaklarını süpürdüğü kabirden ayrılmıyordu. Juliet sık sık Paul'un çocuklara göz kulak ol diyordu. Yere diz çöken küçük kızlar beyaz serçeler gibi doğrulmuşlardı. İçlerinde en küçük olanları etekleri dizlerine dolaştığı için yere oturmuşlardı. Onları birer birer tutup kaldırmak gerekmişti. Jean toprağa indirilirken büyükçeleri çukurun dibini görmek için başlarını uzatmışlardı. Çok karanlık bir yerde orası, ürperdiler, benizleri sarardı. Sophie yanındakiler alçak sesle insanın burada yıllarca, yıllarca kaldığını anlatıyordu. Lavizier'in kızlarından biri geceleri de mi diye sordu. Elbette, gece gündüz. Oh Blanche, gece burada olsa ölürdü korkusundan. Hepsi bir hırsızlık hikayesi dinlemiş gibi gözlerini iri iri açarak birbirlerine bakıyorlardı. Ayağa kalkıp da mezarın yanından uzaklaşınca yanakları gene pembeleşti. Doğru değildi bu anlatılanlar. Kendilerini güldürmek için söylemişlerdi böyle. Hava çok güzeldi, bayatmış otlarıyla ne kadar hoş bir yerdi bu bahçe. Bu taşların arkasında ne güzel saklanmaç oynanırdı. Küçücük ayaklar dansa başlamışlardı bile. Beyaz etekler kanatlar gibi çarpıyordu. Mezarların sessizliği içinde gökten bir altın yağmuru halinde dökülen güneş ışınları bu çocukları neşe içinde bırakıyordu. Lucien en sonunda elini Margaret'in tülünün içine soktu. Eli saçlarına değdi, saçlarının bu kadar sarı olması için bir şey sürüp sürmediğini anlamak istiyordu. Küçük kız başını dik tutmaya çalışıyordu. Sonra Lucien kendisiyle evleneceğini söyledi. Margaret de istermiş bunu ama saçını çekmesinden korkuyormuş. Küçük oğlan bir kere daha dokundu kızın saçlarına. Yumuşacıktı bu saçlar. Pauline çok uzaklaşmayın diye bağırdı. Juliet Eh, gidelim artık dedi. Yapacak işimiz kalmadı burada. Çocuklar acıkmışlardır. Teneffüsteki öğrenciler gibi her biri bir yana gitmiş olan kızlar bir araya getirildi. Saydılar, küçük Jiraat yoktu. Sonra onu ta uzaktaki bir yolda annesinin şemsiyesiyle ciddi ciddi dolaşırken gördüler. Bayanlar kapıya doğru yürümeye başladılar. Giderken önlerindeki beyaz elbise dalgasını iterek yol açıyorlardı kendilerine. Bayan Bertie'ye yakında evlenecek olan Polly'yi tebrik ediyordu. Düğünü gelecek ay olacaktı. Juliet 3 güne kadar kocasıyla oğluyla birlikte Napoli'ye gideceğini söylüyordu. Herkes geçip giderken Rosalie ile Zeffrin geri kalmışlardı. Sonra onlar da uzaklaştılar. Çok üzgün olmakla beraber bu gezinti pek keyiflendirmişti onları, kol kola yürüyorlardı. Adımlarını yavaşlattılar, aydınlık yolda birbirlerine sevgiyle sokulmuşlardı. Rambo gelin diye mırıldandı. Elin elinin bir işaretiyle beklemesini rica etti. Yalnız kalmıştı, hayatından bir yaprak koparılmış gibi geliyordu ona. Herkes uzaklaşıp gittikten sonra kabrin kenarında zahmetle diz çöktü. Hala ayın cübbesini sırtından çıkartmamış olan rahip Jude ayağa kalkmamıştı. Beraberce uzun uzun dua ettiler. Sonra hiçbir şey söylemeden rahip o şefkat, merhamet dolu gözleriyle bakarak elini ayağa kaldırdı. Rambo'ya koluna gir onun dedi. Ufukta Paris bu güzel bahar sabahının altın ışıklarına bürünüyordu. Mezarlıkta bir ispinoz öttü. 5. 2 yıl geçmişti. Aralık ayının soğuk bir sabahında küçük mezarlık uyukluyordu. Bir gün öncesinden beri inceden inceye rüzgarda savrularak kar yağıyordu. Donuklaşan gökten tüy gibi tip tip kar taneleri uçuşarak düşüyordu. Kar tutmaya başlamıştı bile. Taraçanın korkuluğu kalın bir kum kürküne bürünmüştü. Bu beyaz örtünün ötesinde bulanık renkli ufukta Paris uzanıp gidiyordu. Bayan Ellen Rambo karın üstüne diz çökmüş, Jean'ın kabrinin yanı başında hala dua ediyordu. Kocası sessizce ayağa kalkmıştı. Kasım ayında Marsilya'da evlenmişlerdi. Rambo haldeki mağazasını satmıştı. Bu işi sona erdirmek için 3 gündür Paris'te bulunuyordu. Rezervuar sokağında bekleyen arabalarıyla otele uğrayıp bavullarını aldıktan sonra trene gideceklerdi. Ellen yalnız kızının kabrinde diz çökmek için bu yolculuğa katlanmıştı. Başı önünde, dizlerini donduran toprağın soğukluğunu duymadan, kımıldamadan duruyordu. Bu sırada rüzgar kesilmişti. Rambo onu acı hatıralarıyla baş başa bırakmak için taraçaya doğru yürüdü. Paris ta uzaklarda sislere bürünmüştü. Trakadora'nın ayak ucundaki şehir son kar taneleri düşerken kurşunlu bir renk içinde ölü gibi görünüyordu. Kar tanecikleri durgun, karanlık havada titreşen demetler gibi görünmekteydi. Tuğladan örülmüş bacaları küflü bakır rengi almış olan ekmek fabrikasının bacalarının ötesinde bu beyazlıkların ardı arkası kesilmeyen akışı yoğunlaşarak iplik iplik yayılan tüller gibi dalgalanıyordu. Havayı dolduran bu rüya yağmuru arasında en küçük bir soluk bile duyulmadan toprağın üstüne bir uyku gibi çöküyordu bu sis. Kar tanelerinin hızı çatılara yaklaştıkça kesiliyor gibiydi. Milyonlarcası durmadan sessizce konuyordu birbirinin üstüne. Yapraklıkları dağılan çiçeklerden daha çok gürültü duyuluyordu. Şimdi uzayda yol alışı hissedilmeyen bu milyonlarca kar tanesinin oynayışı içinde yeryüzü, hayat, her şey derin bir sessizliğe gömülerek unutulmuş gibiydi. Beyaz bir ışıkla aydınlanıyordu gökyüzünün her yanı. Yalnız bacalardan tüten dumanlar kirletiyordu bu sonsuz beyazlığı. Ev kümeleri parıltı içinde yavaş yavaş göze çarpmaya başlamıştı. Şehrin manzarası şimdi tabak gibi ortaya çıkmıştı. Sokakların, meydanların kesintileri hendekleriyle, karanlık çukurlarıyla mahallelerin dev iskeletini çiziyordu. Ellen ağır ağır yerden kalktı, karda dizlerinin izi kalmıştı. Yakası kürklü geniş koyu renk bir manto vardı sırtında. Muhteşem omuzlarıyla olduğundan daha iri görünüyordu. Şapkasının siyah kadife kaytanı alnına bir taç gölgesi düşürüyordu. Güzel yüzü, kurşunlu gözleri, yüzüne iradeli, derin düşünceli bir ifade veren kuvvetlice çenesi gene eski sükunetine kavuşmuştu. Başını çevirdiği zaman yüzünde yeniden bir heykeldeki ağırlık, saflık okunuyordu. Soluk yanaklarının altında uyukluyordu kanı. Derin iffet duygusunun serinliğinde içindeki ateşi dindirmiş gibiydi. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Eski acılarını sükunet içinde gönlünde taşıyordu. Şimdi önünde durduğu bu kabrin üstündeki sade sütunda Jean'ın adıyla 12 yaşında ölen küçük kızın kısacık ömrünü belirten iki tarih yazılıydı. Etrafında yayılıp giden bembeyaz örtüyü, yer yer mezar taşlarının paslı köşeleri, yasla gerilmiş kolları andıran haçların demirleri yırtmada. Bu ıssız yerde yalnız Elena Ramon'un adımları bir keçi yolu açıyor. Ölülerin içine gömülüp uykuya vardıkları lekesiz bir ıssızlıktı bu. Yolların iki yanındaki ağaçlar belirsiz hayaletler gibi görünüyordu. Zaman zaman çok yüklü bir daldan bir toprak kar düşüyor gürültüsüzce. Sonra tek bir kımıldanış yok. Öte yandan karların ayaklar altında ezilmesinden çıkan ses duyuluyor, bir ölü gömüyorlar bu beyaz kefenin altına. Sonradan ikinci bir cenaze arabası geliyor. Tabutlar, cenaze alayı sessizce karın üstünde beyaz bir perdede belirip kaybolan gölgeler gibi geçiyor. Hemen yanı başında ayağını sürükleyen bir dilenci kadını görünce silkinleyerek daldığı düşüncelerden ayrıldı. Fetonaydı bu. Kar parçalanıp iplerle tutturulmuş postalarının gürültüsünün duyulmasına engel oluyordu. Şimdiye kadar Elen onu böylesine kapkara bir yoksulluk içinde titrerken hiç görmemişti. Kadın kirli partallara bürünmüş, daha da hantallaşmış, salakça bir hal almıştı. Yağmur demeden, kar demeden, rüzgarlara, kasırgalara aldırış etmeden cenaze alaylarının peşinden gelip merhametli insanları kendine acındırmaya çalışıyordu. Mezarlıkta ölüm korkusunun insanlara kesenin ağzını açtırdığını biliyordu. Mezarların etrafında dolaşıyor, diz çöküp gözyaşları içinde dua eden insanlara sokuluyordu çünkü böyle bir anda kendisini boş çevirmeyeceklerini bilirdi. En son gelen cenazeyle birlikte mezarlığa girdiğinden beri Elen'i gözlemekteydi. Ama o iyi yürekli bayanı hiç tanımamıştı. Hıçkırarak elini uzatmış, evde iki çocuğu olduğunu, bunların açlıktan öleceklerini söylüyordu. Elen, kadının böyle birden karşısına çıkışının şaşkınlığı içinde bir şey söylemeden onu dinliyordu. Çocuklar otsuz ocaksız evin içinde titreşiyorlarmış, düğü verenden ölmek üzereymiş. Fetuana birden durdu. Şimdi yüzündeki binbir kırışı bir titremedir almıştı, küçük gözlerini kırpıştırıyordu. Ne? O iyi yürekli bayan daha bu. Demek Tanrı duasını kabul etmişti. Şu evdeki çocuklar masalını düzeltmeden sızlanmaya başladı. Şimdi bir laf kalabalığı içinde konuşuyordu. Hala diş taktırmamıştı ağzına. Ne dediği anlaşılmıyordu. Tanrı'nın bütün yoksulları onun başına yağmıştı. Efendisi kendisine yol vermiş, 3 ay boyunca yatağa serili kalmış. Evet, hep öyle hastaymış. İçinde durmadan bir şeyler kıpırdanıp duruyormuş. Bir komşu kadın uyurken ağzından örümcek girmiş diyormuş. Ah, biraz ateş yakabilseymiş, karnını ısıtabilecekmiş. Onu ancak bu rahata kavuşturabilirmiş. Ama gel gelelim, bir kibrit çöpü bile yokmuş elinde. Hanımefendi bir saati çıkmış olsa gerekmiş. Kendisinin bileceği şeymiş bu. Onu şimdi de pek sıhhatli, her zamanki gibi güzel, teri taze bulmuş. Allah ona bağışlamıştı bütün bunları. Elen kesesini cebinden çıkarırken Fetuan'a Jean'ın kabrinin parmaklarına yaslanarak soluk aldı. Cenaze arabaları gitmişti. Yakınlarda bir yerden görünmeyen bir mezar kazıcısının kazma sesleri duyuluyordu. İhtiyarın soluğu yerine gelmişti, gözlerini keseden ayırmıyordu. Sadakayı artırmak için sesine tatlılık verdi. Öteki bayandan söz etti. Doğrusu diyecek yokmuş. Çok merhametli bir insanmış. Ne yapacağını bilemiyormuş. Parasından yararlanamıyormuş. Bunları söylerken ihtiyatla Elen'e bakıyordu. Sonra cesaret edip doktoru andı. Ah, ne şeker adammış o. Geçen yaz karısıyla yeni seyahate çıkmış. Çocukları da büyüyormuş. Güzel bir çocuk olmuş Lucien. Elen'in keseyi tutan elleri titremeye başlayınca Fito'nun lafı değiştirdi. Şaşkın budala ancak şimdi anlamıştı bu mezarda yatanın iyi bayanın kızı olduğunu. Kekeledi, içini çekti, onu anlatmaya uğraştı. Ne kadar da cici bir küçük hanımcıkmış. Şimdi o sevgili elleriyle kendisine para verişi gözünün önüne geliyormuş. Ne kadar uzun saçı varmış. Yoksullara bakarken o iri gözleri yaşla dolarmış. Ah, yeri doldurulamazmış böyle bir meleğin. Pasi'de bir eşi bulunamazmış. Güzel havalarda istikamlardaki hendeklerden papatya toplayarak pazar günleri kabrinin üstüne koyacakmış. Elenin bir işaretiyle sözünü kesmesi yaşlı kadını kaygılandırdı. Ne söylemek gerektiğini bilememiş miydi yoksa? İyi yürekli bayan ağlamadığı gibi kendisine de sadece 20 metelik vermişti. Bu sırada Rambo Taraço'nun korkuluğuna gelmişti. Elen de yanına gitti. O vakit bu dayı da görünce Fethi Onan'ın gözleri parladı. Tanımıyordu bu adamı. Bu bir yenisi olmalıydı. Tanrı'dan iyilikler dileyerek ayağını sürüye sürüye Elen'in peşinden yürüdü. Rambo'nun yanına gelince yine doktorun sözünü etmeye başladı. Bu adam öldüğü zaman hiç para almadan iyi ettiği yoksullar duyarda gelirlerse pek büyük bir cenaze alayı olurmuş. Çapkınca bir adammış. Kimse aksini söyleyemezmiş bunun. Pasi'deki bayanlar iyi tanırlarmış onu. Ama bu gene de karısını taparca sevmesine engel olmazmış. Muhabbet kuşları gibi yaşarlarmış. Karısı da pek tatlı kadınmış. Biraz yoldan çıkmış ama düşündüğü yokmuş bunu. Acaba bayanı uğrayıp hatırlarını sormuş mu? Hiç şüphesiz evlerindeylermiş. Yunus sokağından geçerken pancuların açık olduğunu görmüş. Bayanı o kadar severlermiş ki eskiden. Kendisini kucaklamaktan büyük mutluluk duyarlarmış besbelli. Kadın bu cümleleri ağzının içinde çiğnerken göz ucuyla Rambo'yu süzüyordu. O hep iyi yürekli adam sükunetiyle dinliyordu. Canlandırılan hatıralarla karşısında en küçük bir şüphe gölgesi geçmiyordu yüzünde. Yalnız bu dilenci kadının böyle üstlerine düşmesinin Elon'un canını sıkar gibi olduğunu fark etmişti. Elini cebine sokup bir sadaka vererek koca karıya uzaklaşmasını işaret etti. Avucunda parayı görünce Fethi ona teşekkür yağdırmaya başladı. Artık biraz odun alıp hasta vücudunu ısıtacak, karnının ağrısını dindirebilecekti. Evet, muhabbet kuşları gibi bir aileymiş onlar. İspatı da şu ki geçen kış ikinci çocukları dünyaya gelmiş. Nur topu gibi pembe beyaz bir kızmış bu. 14 aylık olacakmış neredeyse. Vaftiz günü kilise kapısında doktor avucuna 100 metelik sıkıştırmış. Ah, iyi yürekli insanlar nasıl da bulurmuş birbirlerini. Bayan ona uğur getirmiş. Ya Rabbi, dert yüzü gösterme bu bayana. Ne muradı varsa ver. Fethi ona mezarlar arasından dualar mırıldanarak uzaklaşırken Elen dimdik Paris'in karşısında duruyordu. Kar duymuştu. Son tanelerde yorgun yorgun çatılara konmuştu. İnci beyazı engin gökte güneşin altın ışınları pembe alevler tutuşturmuştu. Tek bir mavi şerit mont mantrın üstünden ufka öyle yumuşak, öyle tertemiz bir mavi sınır çekiyordu ki buna beyaz bir satenin gölgesi vurmuş denebilinirdi. Paris dumanlardan sıyrılıyor, karlar altında enginlere doğru yayılıyordu. Uçuşan benekler şehri baştan başa ürpertmiyordu şimdi. Bunları solgun dalgaları evlerin pas renkli cephelerinde titreşirdi. Evler içine gömülüp uyudukları beyaz yığınlar arasından kapkara göze çarpıyordu. Yüzyıllardır rutubet içinde kalmış da çürümüş gibi bir görünüşleri vardı. Birçok sokaklar baştan başa güvercineyle kaplanıp harap olmuştu sanki. Çatılar çöküyor, pencereler göçüyor gibiydi. Alçıdan dört köşe bir meydan bir yığın molozla dolmuştu. Ama mavi şerit Montmartre dolaylarında genişledikçe bir kaynak suyu kadar berrak, temiz bir ışık çağlıyordu. Paris'in üstüne bu ışıkta da ta uzaklar bile bir Japon resminin keskinliğiyle görünüyordu. Elen köklü mantosuna sarılmış, ellerini yenlerinden içeri çekmiş, düşünüyordu. Demek pembe beyaz bir kızları olmuştu. Şimdi bu çocuğu canın konuşmaya başladığı o en tatlı yaşında gözünün önüne getiriyordu. Küçük kızlar ne tatlı olurlardı 14 aylıkken. Ayları sayıyordu. 14 ay. Doğumdan önceki ayları da hesaba katarak hemen hemen 2 yıl demek. 15 gün kadar farkla tam o zamana rastlıyordu bu olay. Şimdi güneşler içindeki İtalya bu hayal ülkesi geliyordu gözünün önüne. Altın meyveli ağaçların altından nefis kokulu gecelerde sevgililer dolaşıyordu sarmaş dolaş. Ay ışığında yürüyen Henry ile Juliet'i görür gibi oluyordu. Yeniden birbirine aşık olan bir karı koca gibi sevişiyorlardı. Pembe beyaz, nur topu gibi bir kız çocuk, tombul vücudu güneşte ısındıkça neşelenip gülüyor, ilk kelimelerini kekelemeye çalışırken annesinin öpücükleriyle sesi boğuluyor. Şimdi Ellen bütün bunları hiç öfkeye kapılmadan, heyecansız, kederinin verdiği bir genişlikle düşünüyordu. Güneş ülkesi kaybolup gitmişti. Gözlerini ağır ağır soğuktan katılmış bir vücudu andıran Paris'te gezdiriyordu. Mermerden devler buz gibi donup bir huzur içinde uzanıp yatmış, artık duymadıkları bir acıyla kolları bacakları yorgun düşmüş gibiydi. Pantheon'un üstünde mavi bir delik açılmıştı. Bu hatıralar günleri geri getiriyordu. Marsilya'da bir sersemlik içinde yaşamıştı. Bir sabah Petit Mari sokağından geçerken çocukluğunu geçirdiği evin karşısında hıçkırarak ağlamıştı. Bu onun son ağlayışı oldu. Rambo sık sık geliyordu. Onun yanı başında bir koruyucu gibi hissetmekteydi. Adamın hiçbir şey istediği yoktu. Duygularını açığa vurmuyordu. Sonbahar yaklaşırken bir akşam gözleri kıpkırmızı geldiği büyük bir kederle perişan bir haldeydi. Ağabeyisi Rahip Jules ölmüştü. Bu sefer Ellen onu unutmaya çalıştı. Sonrasını pek iyi hatırlamıyordu. Rahip her an arkalarındaymış gibi. Genç kadın en sonunda kendini onun istediği gibi oluruna bırakmıştı. Madem ki Rambo hala bu işi istiyordu, o da reddetmek için sebep bulamıyordu. Yaz günleri sona erince kendisi oturup Rambo ile baş başa vererek rahatça ayrıntıları görüştü. Yaşlı dostu kendinden geçmiş gibiydi. Heyecanından elleri titriyordu. Zaten adamcağız aylardan beri onun bir işaretine bakıyordu. Gizlice evlendiler. Nikah gecesi Rambo da Ellen'in çıplak ayaklarını öptü. Şimdi hayat yeniden akışına başlamıştı. Gökyüzünün maviliği genişleyip ufka yayılırken hatıraların böyle yeniden canlanışı şaşırtıyordu Ellen'i. O bütün bir yıl boyunca deli mi olmuştu ne? Bugün Minosu sokağındaki odada yaşamış olan kadının hareketlerini düşünürken nefret ettiği bir yabancı kadınmış gibi hüküm veriyordu onun hakkında. Nasıl bir çılgınlık nöbetiydi o? Yıldırımla vurmuş gibi kendini kaptırmıştı bu iğrenç hastalığa. Ama kendisi istemiş değildi bunu. Köşesine büzülüp sessiz sedasız yaşıyordu. Kızından başka kimseyi düşündüğü yoktu bu dünyada. Hayat dümdüz akıp gidiyordu. Ne bir merakı ne de bir isteği vardı. İşte böyle yaşarken birden bir rüzgar esmiş yere yıkmıştı onu. Şu anda bile bunun nasıl olduğunu anlayamıyordu. Artık benliğine sahip değildi. O adam hükmediyordu kendisine. Olabilir miydi böyle bir şey? Nasıl yapabilmişti bunları? Birden kanının donar gibi olduğunu hissetti. Jean'ın güller arasında gidişi gözünün önüne gelmişti. Şimdi kederinin verdiği uyuşukluk içinde yeniden sükunet bulmuştu. Gene hiçbir şeyi merak etmeden, içinde hiçbir istek duymadan dümdüz yolunda yürüyordu. Gene o namuslu kadın vakarına bürünerek kuru, sakin hayatına başlamıştı. Rambo ona doğru bir adım yürüdü, bu keder verici yerden uzaklaştırmak istiyordu. Ellen işaretle biraz daha kalmak istediğini anlattı. Korkular yaklaşmıştı, aşağıya baktı. Mayet caddesi taraflarında bir durakta kaldırımın kenarına dizilmiş bir sıra köhne arabayı gördü. Körükleri, tekerlekleri ağarmıştı. Atların üstü toz toprak içindeydi. Bu haliyle bu arabalar çok eski zamanlardan beri çürüyüp dökülüyor gibiydi. Arabacılar buz tutmuş paltolarının içinde kazık kesilmiş gibi kımıldamadan duruyorlardı. Başka arabalar da karda ağır ağır güçlükle ilerliyorlardı. Hayvanların ayağı kayıyor, tökezliyordu. Adamlar yerlerinden inip küfür savurarak dizginlerinden çekiyorlardı. Camların arkasından da 10 dakikalık bir yolu 3 çeyrek saatte almaya katlanan yastıklara yaslanmış yolcular görülüyordu. Issız sokaklarda yalnız ayrı bir titreşimle yankılanan bağırışmalar açık seçik duyuluyordu. 8. kaset 1. yüzün sonu.